Hoş geldiniz değerli kardeşim. Burası Müjde Yayın Kurumu. Bu ağzın size yarar getirmesini diliyoruz. Konuşmanın sonunda vereceğimiz adrese sorularınız ve düşüncelerinizi gönderebilirsiniz. İyi dinlemeler.
Dinlemeye hazırsınız. Şimdi bu olayları anlatırken aklıma iki şey geldi. Evet, kavgalar oluyor, yanlış anlaşmalar oluyor ve burada da özellikle örnek verdiğimizde olaylara bakarak yaşadığımız olaylar, yani onu göz önünde bulundurarak örnekler vermeye çalışıyoruz. Ama örnek verirken tabii hiçbir zaman burada bir kardeşe hedef almıyoruz. Mümkün olduğu kadar böyle buradaki mesela bir isim hakkında vermemiz gerekirse böyle dikkat ederiz. Yani söyleyeceğimiz isim burada olmasın. Mesela Ayşe. Ya mesela diyoruz canım. Yarasın. Şimdi yıllar önce arka tarafta toplanıyorduk. Orası biraz daha dar ve uzundu. Şimdi o dönemlerde bir iki kardeş vardı. Şimdi kafasını özellikle kadınların dış görünüşüne takmış. İmanlı boya sürmezmiş. İmanlı kaşını boyamazmış. Ya şimdi ben de bunun çok saçma olduğunu, bu ancak böyle dış şeylerle aslında içteki şeyleri örtbas etmek olduğunu anlatmak istiyorum. Yani bir örnek arıyorum, bunları anlatayım. Şimdi aklımda baktım şöyle, liseye de baktım, Ayşe adında birisi yok. Tamam dedim, şimdi ben konuştum, dedim ki ya, şimdi o akşam da meğerse birisi gelmiş adı Ayşe. Öğleye kadar yani öğleden kalmış, demiş ki ya bu akşam sade birisi, ben kaşımı alayım, gözümü, yanaklarımı boyayayım, kirpik boya süreyim, ruj süreyim. Geçmiş en arkada oturuyor. Ben de dedim ya şimdi Ayşe dudağını boyamış. Eyvah, kadın biraz eğildi şey, beni nereden gördü? Ayşe bilmem kaşına şey sürmüş. Ayşe dudağını çekmiş. Ben bunları anlattıkça o masanın altına girdi şöyle. Ya bu benim şimdi bunları sürdüğümü nereden gördü yani şimdi şey olarak. Tabii ben sonda niçin bunları anlattığımı şey yapınca oh dedim, meğerse hedef ben değilmişim. Başka bir kardeş vardı. Şimdi Rab'in yanına gittim. Sevdiğim bir kardeş. Sevdiğimiz bir kardeşti. Biz ilk iman ettiğimizde onu tanımıştık. Bizden yaşlıydı epey. Ne zaman bizi görse, o yavrularım deyip sarılıyordu boynumuza. Nazlı'yı gidiyordu, o yavrum diyordu, balam. Neyse aradan bir yıl geçti. Yani Nazlı her zaman gençle konuşuyor falan. Bir gün bir baktım, Nazlı ona diyor ki, Sürtük abla iyi misin? Bunu bir kere söylemiştim burada. Sürtük abla. Ben hemen çağırdım Nazlı'ya. Ya sen ne diyorsun? Nasıl sürtük diyorsun bunu?
Nereden biliyorsun?
Dedi ki, onun adı sürtük değil mi? Yok dedi, sürtük değil, onun adı sürpik. Hemen gitti şeye, aman dedi, yine diyor sürtük abla kusura bakma. Ben sana bir yıldır hep sürtük abla diyorum. İnan ki ben senin adını sanıyordum. Dedi yavrum olsun, zaten sen onu dediğin zaman ben hep eski hayatı hatırlıyordum. Ben eskiden sürtük mü zaten? Şimdi Rabbi çok sever. Yani özellikle onun kocasına gösterdiği sabır, yıllarca onun için dua etmişti. Buraya her zaman geldiğinde dua derdi. Benim kocama da dua edin, çünkü çok meyhanelere giderdi kocası. Ama bir zayıf noktası şuydu, ezber. Ezber konuşurdu, dua ederdi. Ne zaman duaya başlasak başlıyordu. Ya Rab, meyhanelerde, kerhanelerde, köşelerde, hapishanelerde 10 dakika. Duayı bittikten sonra fırt düşüyordu. Bakıyordum da şimdi burada yine örnekler vereceğiz. Ama bu örnekleri verdiğimiz zaman dediğim gibi yaşadığımız olaylar ile aslında bu ezberi bozmak, yanlış anlaşılmaları ya da bir şey size dokunuyorsa sizi hedef almadığını özellikle bunun için burada bunu söyledim. Bugün sizlerle ve yarın son toplantıda, yani yarın ikiye çeyrek kala başlayacağız. Yok, 1.45'te, 1.45'te, ikiye çeyrek kala başlayacağız, 3'te bitireceğiz. Bugün ve yarın sizinle bir kitabı paylaşacağım. Ve bu kitabı bitireceğiz. Bu kitabı bitirmeyene kadar sizi bırakmayacağım. Kutsal kitapta, eski antlaşmada en kısa kitap hangisidir? Yok. En kısa kitap. Eski antlaşmada. Ondan daha kısası var. Obadiye. Obadiye 21 ayettir. Ve ikincisi Filemon mektubudur. O da 25 ayettir. Kutsal kitapta genelde, yani bugün elimizde olan kutsal kitapta 66 kitap var diyor. Tabii bu orijinal metinde tam sayı değil ama elimizdeki kitap odur. Yani eski antlaşmada tek kitap olarak sayılan krallar var ya da tarihler var. Ama önemli değil. Yani şu anda elimizde olan 66 ve bu iki kitap tek sayfadır. Bir sayfa. 25 ayet. Şimdi bir tek sayfadan bir kitap olur mu? Hiç gördünüz mü bir sayfalık bir kitap?
Yok.
Mümkün değil. Ama eğer bir sayfa bir şey, bir yazı bize hayatın hemen hemen her alanında öğreti veriyorsa, o zaman onun içeriğine bakarak, onun verdiği mesaja bakarak, evet, bir sayfalıkta kitap olur Tanrı sözünde. Şimdi Filemon, dediğim gibi 25 ayetlik bir mektup. Özel olarak birisine yazılmış. Ama bu Filemon mektubu bize ne öğretiyor? Yani şunu biliyoruz. Yazılan kutsal kitap hiçbir zaman oraya iş olsun diye konulmadı. Tanrı ruhu onu Tanrı sözü olarak oraya ekledi. Ben Filemon'da en azından bizim için 9 öğretinin olduğunu görüyorum. Filemon en başta bize ne öğretiyor? İki imanlı arasındaki ilişkiyi. Kardeşimiz konuştu, paylaştık. Pavlos kardeşleri düşününce onlar için Rabbe hamd ediyor ve onlar için sevinç duyuyor. Bu birinci ayet, birinci nokta. İkinci noktada imanlının alçak gönüllü olması, sevgisi bize gösteriliyor bu mektupta. Pavlos örneğin bir elçidir. Elçi olarak emir verebilirdi ama sevgiyle rica ediyor. Üçüncü olarak iman eden birinin yapması gereken durum ortaya konuluyor. Yani imanlıyım ya da iman ettim. İman ettiğin zaman hayatında da bazı şeyleri düzeltmen gerekir. Ne yapıyor? Bunu zaten daha sonra detayını göreceğiz. Onisimos bir köledir, iman ediyor ve Pavlos onu geriye gönderiyor efendisine. Dördüncü noktada bir imanlının diğer bir imanlı için taşıdığı sorumluluk. Beşinci noktada bu mektup bize alçak gönüllülüğün ne olduğunu gösteriyor, öğretiyor. Altıncı noktada inanlıların hangi sınıftan olursa olsun, hangi soydan, hangi boydan, hangi ulustan olursa olsun, birbirlerini nasıl kabul etmeleri gerektiğini öğretiyor. Yedinci noktada imanlının güvenilir bir duruma gelmesi gerektiğini bize öğretiyor. İmanlının ne olursa olsun, durumu hangi aşamada olursa olsun, işleri, tutumu, ışıkta olması ve ışıkta yürümesi gerekir. Dokuzuncu noktada hiçbir zaman herhangi bir suçun ister küçük, ister büyük olsun, hasır altı edilemeyeceğini bize öğretiyor Filoman'a mektup. Bu mektubun yazarı Pavlus'tur. Aşağı yukarı İsa'dan sonra 61 ya da 62 yılında yazılmıştır. Biliyorsunuz Pavlus'un 4 mektubu var, cezaevi mektupları. Bunlar Efesoslular, Filipililer, Kolosalılar ve Filoman'a mektubudur. Filoman Kolose'de yaşamaktadır. Ve büyük bir olasılıkla Pavlus o döneme kadar hiç Kolose'ye gitmedi. Kolose'yi biliyorsunuz nerededir?
Denizli.
Denizli yakınında. Şimdi onu, Filoman yine büyük bir ihtimalle Pavlus'un biliyoruz Efesos'ta kalıp ders verdiğini ve o Rab'in sözünü öğrettiğini ve o sırada Filoman büyük ihtimalle Pavlus aracılığıyla orada Rab'in sözünü duydu ve Rab'e geldi, geriye döndü ve evinde bir toplantı başlattı. Filoman zengin birisi. O dönemlerin yine geleneklerine göre bu zengin adamın köleleri vardı. Filoman da zengin bir adamdır ve köleleri vardır ve bu kölelerinden bir tanesinin adı Onisimos'tur. Şimdi bazen filmlerde gördük o kölelik dönemlerinde gösterdiler. Avrupa'da, Batı dünyasında. Şimdi kölenin eline bir fırsat geçtiğinde ne yapar? Hemen kaçar ve özgürlüğünü yakalamak ister. Yine büyük bir ihtimalle Filoman, Onisimos efendisinden para çaldı ve kaçtı. O dönemde yine iki büyük şehir vardı. Bir tanesi Efes, diğeri Roma. Efes Kolose'ye yakın olduğu için bu ne yaptı? Doğru Roma'ya kaçtı. Şimdi düşündü ki ne kadar uzak olursam artık efendim beni asla yakalayamaz. Şimdi Pavlus Roma'da hapiste. Şimdi Onisimos'un Pavlus'la nasıl karşılaştığını bilmiyoruz. Bize detay verilmiyor. Ama ben iki ihtimal olduğunu düşünüyorum. Birinci ihtimal şu. Bu Onisimos, bu köle elindeki parayı harcadı. Şimdi biliyorsunuz o zamandaki kölelerin okur yazarı yok. Hiçbir meslek edinmez. Köle olarak kullanılıyorlardı. Şimdi parayı harcadı. Şimdi parası kalmadı. Tekrar para çaldı. Çalarken yakalandı. Cezaevine atıldı. Ve orada Pavlus'la karşılaştı ve Pavlus ona Rab'ın sözünü verdi. Her zaman yaptığı gibi. Ve böylece Onisimos Rab'e geldi. İkinci büyük olasılık, ki ben herhalde böyle olduğunu tahmin ediyorum. Pavlus her ne kadar hapiste ise de o her zaman cezaevinde kalmadı. Bir askere bağlı olarak dışarıda bir ev kiralayabilirdi ve orada kalabilirdi. Dışarıya çıkıp kendi ihtiyaçlarını karşılayabilirdi. Ama her zaman zincire bağlı ve bir askerle birlikte. Büyük bir ihtimalle yine Pavlus boş durmayan birisi. Rab'in sözünü gittiği her yerde söyleyen birisi. Sokakta Rab'in sözünü yayıyor, söylüyor. Yine zincirlerle bağlı olarak. Onun etrafına insanlar toplanmış. Herhalde Onisimos da merak etti ya bu ne diye. Yavaş yavaş yanaştı ve bir adam gördü. Zincirlerle bağlı bir adam. Ve bu zincirlerle bağlı adam özgürlükten söz ediyor. Ve bu ona pek yabancı bir şey değil. Şimdi zinciri görünce onun eski hayatı. Ama konuşmayı dinledikçe şunu düşündü. Ya, şimdi bu adamın yüzüne baktı. Bu adamın söylediklerine baktı. Aslında köle olan benim her ne kadar özgürlüğe kavuştumsa da öyle düşünüyorum. Ama ben halen yiyeceğe, ekonomiye, şuna buna, korkuya köleyim. Ama bu adam özgür aslında. Ve herkesin çekilmesini bekledi. Sonra Pavlus'a yanaştı. Ve Pavlus'la konuştu. Pavlos ona müjdeyi verdi. Belki devamlı onunla birkaç hafta uğraştı, bilmiyoruz. Ama Pavlos bunu Rabbe gelmesini, İsa'ya iman etmesini sağladı. İman eden birisi, diyorum ya, iman edince bir noktada kendi hayatını düşünüyor ve hayatında bazı şeyleri düzene koyması gerektiğini Rab ona gösteriyor. Bu iman adımının, iman işaretinin, yeni doğuşun bir işaretidir. İman ediyorum, bana ne? Ama ettikten sonra hayatını bir düzene koyması gerekiyor. Düşünüyor, evet ben köleydim, efendimden kaçtım. Şimdi iman ediyorum ve iman ettiğim için de bunu bir düzene koymam lazım. Ama nasıl yapacağını bilmiyor. Pavlus'a gidiyor ve Pavlus kardeş diyor, sana bir şey itiraf etmem gerekiyor. Nedir? Ben aslında evet iman ettim, bir köleyim ve kaçağım. Ne yapmam gerekiyor? Belki Pavlus'la konuştular. Pavlus ona sordu nereden geldiğini, Kolosa'dan geldiğini. Pavlus herhalde dedi, evet benim Kolosa'da tanıdığım çok değerli bir kardeş var, Filemon. Orada bir kilise var. Senin efendin kim? O dedi herhalde Filemon. Ne yapmalıyım dedi. Pavlus dedi geriye dönmen lazım. Tamam, o da razıydı zaten geriye dönmeye. Şimdi bu mektubun ana konusu 18. ayettir. 18. ayette şöyle diyor. Eğer herhangi bir konuda sana haksızlık etmiş ya da borca girmişse bunu benim hesabıma yaz. Bu Filemon mektubunda en harika ayetlerden ve resimlerden birisidir. Eğer bu köle herhangi bir konuda sana haksızlık etmişse onun borcunu ben üzerime alıyorum. Bu neyin resmidir? İsa Mesih'in. Mesih ölümde bizim yerimizi aldı. Ama yaşamda bizlere kendi yerini verdi. Değiş tokuş. Bakın Pavlos Filemon'a onu sormak için şöyle diyor. Beni kendine ruhsal paydaş sayıyorsan 17. ayet kendisini beni kabul eder gibi kabul et. Bu bize şunu gösteriyor. Bizler Tanrı'nın önünde Mesih'in konumuna sahibiz. İsa Mesih'e iman eden her bir kardeş, kız kardeş Tanrı'nın önünde Mesih'in konumuna sahiptir. Yararsız bir kaçak köle olan Onisimos'un Filemon'un evinde elçi Pavlus'un karşılandığı gibi karşılanmasını istiyor Pavlus. İsa Mesih bize bu olanağı sağladı. Bizler Tanrı önünde ya da Tanrı'ya oğulda kabul edildik. Ve bu mektubun pratik amacı kardeşlik sevgisidir. Pavlus hapisten yazdığı diğer mektuplarda evet efendiyle köle arasında ne olması gerektiğini göstermektedir. Bugün de şöyle diyebiliriz. Bir yani Tanrı sözü ya da bir imanlının işverenle imanlı arasındaki işçi arasındaki ilişkinin nasıl olması gerektiğini burada bize ya da bundan kendimize ders çıkarabiliriz. Bir kimse nereden gelirse gelsin İsa Mesih'e iman edince onlar Mesih'te kardeştirler ve birbirlerine bu şekilde davranmaları gerekir. Şimdi ayet ayet bunlara bakmaya çalışalım. Birinci ayette diyor, Mesih İsa için tutuklanmış olan Pavlus'tan, Timoteos kardeşten, sevgili iş arkadaşımız Filemon'a. Pavlus giriş yapıyor. Şimdi Pavlus bu kişisel mektubunda diğer mektuplarda olduğu gibi elçi olduğunu kanıtlama ihtiyacını duymuyor. Ama bir şey diyor. Çok önemli bir şey diyor. Diyor ki, Mesih İsa'nın uğrunda tutuklanmış olan ben Pavlus. Eski çevrede Mesih İsa'nın mahpusu diyor. Genelde biz böyle şöyle düşünüyoruz. Pavlus Rabbin sözünü yayıyordu. Ve Rabbin sözünü yaydığı için de tutuklandı ve cezaevine atıldı. Şimdi biz Pavlus'a soralım. Pavlus, sen aslında zavallı birisin. Çünkü bu Romalılar, bak sen Rab'be hizmet ediyorsun, Bu Romalılar seni cezaevine attı. Acaba Pavlos'un yanıtı ne olurdu? Eminim şöyle derdi. Hayır, beni Romalılar cezaevine atmadı. Bu ayetten bunu çıkarıyor. Ha, herhalde sen şunu demek istiyorsun. Seni kendi halkın, Yahudiler ele verdiler. Ve onlar senin cezaevine girmene neden oldular. Pavlos yine şöyle diyecekti. Hayır, onlar da beni cezaevine atmadılar. Ne demek istiyorsun? Diyor ki ben İsa Mesih'in tutuklusuyum. İsa Mesih'in mahpusuyum. O zaman sorardık, yani sen şunu mu demek istiyorsun? Hizmet ettiğin Rab mi senin hapse girmene neden oldu? Ya da hizmet ettiğin Rab mı seni cezaevine attı? Ne derdi o? Evet. Eğer Rabbim cezaevine girmemi istiyorsa, o zaman cezaevine gideceğim. Eğer benim Rabbim özgür olmamı istiyorsa, o zaman özgür olacağım. Eğer sıkıntılarda, acılarda, elemlerde bu yolda gitmem gerekiyorsa ve bu Rabbin izin verdiği için bu yolda gitmem gerekiyor. Ben ona aitim. Ona ait olduğumdan ötürü içinde bulunduğum durum ne olursa olsun ben Rabbe güvenmeyi öğrendim. Her şey yolunda, benim için endişe etmeyin. Eski antlaşma mezmurlardan sevdiğim en güzel mezmurlardan bir tanesi mezmur 23'tür. Orada Davut peygamber Rab benim çobanımdır diyor. Ve benim eksiğim olmaz. Oraya baktığınız zaman her zaman benim çobanım, benim eksiğim olmaz. Beni sular boyunda yürütür, beni korur ve ölüm vadisinden geçsem bile Rab benimledir. Yani ben ve Rab. Bunu ancak İsa Mesih'i kurtarıcı olarak kabul eden kişi söyleyebilir. Rab benim çobanımdır. Eğer Rab benim çobanımsa, şimdi dikkat edin, burada Rab çobandır demiyor. Rab iyi bir çobandır demiyor. Rab benim çobanımdır. Bu ne demek oluyor? O zaman Rab benim sahibimdir. Eğer Rab benim sahibimse, aynı zamanda Rab benim koruyanımdır. Öyleyse benim de çobanıma, koruyucuma, sahibime, kurtarıcıma iman etmem gerekir. Ona güven duymam gerekir. Bu yaşamda hangi sorun, hangi elem, dert, sıkıntı olursa olsun, bunlar hepsi Rab'bin önünde açık. Ve bu acılı yolda Rab her zaman benimledir, buradadır. Ben ona güvenebilirim. İsa Mesih ben iyi çobanım dedi. Eğer biri Rab benim çobanımdır diyebiliyorsa, demek ki o kimse Rab'be yakın biridir. Rab benim çobanımdır dediğin zaman aslında iyi bir ilişki var demektir. Adem ile Havva, Rab ile çok harika bir ilişkileri vardı. Ne zaman korkmaya başladılar? Ne zaman Rab'den gizlenmeye başladılar? Günaha düştüklerinde. Yani Rab ile aralarına bir şey girdiğinde saklandılar. Daha önce çok, yani aşırı naşır diyoruz ya, çok iyi bir paydaşlıkları vardı. Ama günaha düşünce ne oluyor? Bir korku giriyor ve Rab'dan kaçıyor. Rab yaklaşıyor. Rab bizden kaçmaz. Rab yaklaşıyor. Bizi kaçıran, aramıza giren günahtır. Bu nedenle dedim, yani eğer Rab benim çobanımsa, bunu samimi olarak diyebiliyorsan, demek ki Rab ile aranda iyi bir ilişki vardır. Davut birçok dertlerden, sıkıntılardan geçti. Ve her zaman Rab'bin yakınlığını hissetti. Günaha düştüğü zaman Rabbin o cezasını gördü. Yani ruhum eriyor diyor. Rab artık kaldır bunu. O kurtuluş sevincini geriye ver diye yalvarıyordu. Bunlarla öğrendi Rab'be güvenmeyi. Ve öyle bir noktaya geldi ki, evet Rab benim çobanımdır. Benim eksiğim olmaz. Burada Davut benim eksiğim olmaz dediği zaman dünyasal şeylerden söz etmiyor. Her şey yolundaydı demiyor. Biliyoruz Davut'a çok büyük saldırılar geldi. Aç kaldı. Öz oğlu onu öldürmeye kalkıştı. Kaçtı. Kaçak yaşadı. Ama buna rağmen benim eksiğim olmaz diyor. Bu içteki değerlerdir. Evet dıştan Birçok eksiğimiz var ve olacaktır. Dıştaki eksikliklerimiz gittikçe çoğalıyor. Benim saçımı eskiden tanıyanlar bilirler. Ne saç vardı bende? Şimdi bir tane kalmadı. Tekrar çıkmaya başlamış mıyız? Hayır, bedenen. Bakın, her gün zayıflıyoruz. Bizim Benedik kardeş demişti. Her gün biraz daha çirkinleşiyoruz. Her gün biraz daha çirkinleşiyoruz.
Herkes değil.
E tabi Hayrettin'den başkası. Şimdi birkaç yıl önce ben gözlüklere başladığımda gördü ki ben gözlük takmam. Şimdi gizli gizli gözlük takıyor.
Gözlüksüz okuyamıyorum.
Mesih uğrunda tutuklu olan ben ya da Mesih İsa'nın mahpusu Pavlus dediğinde, dediğim gibi, başıma ne gelirse gelsin ben Rabbin çocuğuyum, onun izni olmadan hiçbir şey olmayacak. Bunu kendimize kabul edebiliriz. Sonra Timoteos kardeşten diyor. Bunun anlamı, Timoteos sadece Filemon'un kardeşi değil, aynı zamanda Filemon bizim de kardeşimizdir. Ve Mesih'te bizler kardeşiz. Kardeşim, bu hoşumuza gitsin ya da gitmesin. Birinin burnunu beğen ya da beğenme. Saçının kelliğini beğen ya da beğenme, fark etmez. Mesih'te bizler kardeşiz. Çeşitli ülkelerden, soydan, ırktan, yani bunlar aslında insanlar ayırmışlar. Geliyoruz. Ama Mesih bizi birleştirdi. Tek beden yaptı. Bir vakitler uzakta bulunan sizler, şimdi Mesih İsa'da, Mesih'in kanı aracılığıyla yakın kılındınız diyor. Çünkü o bizim barışımızdır. Yahudilerle ulusları o bir kılmıştır. İkisini birbirine düşman eden, orta yerde dikili olan engel duvarını öz bedeninde yıktı. Aradaki düşmanlığı yok etti. Ve bizleri Mesih'te tek bedende birleştirdi. Yani son 16. ayette düşmanlığı paramparça etti diyor. Mesih ise de artık hiçbir ayrılık, hiçbir düşman olmamalı. Tamamen bu düşmanlığa, düşmanlık düşüncelerine ölmemiz gerekir. Onda sadece esenlik ve barış vardır. Ben hatırlıyorum. 71'de buraya geldim. Burada fazla dayanamadım. Gittim, bir yaşımı büyüttüm. 72'de dedim, hayata başlamadan önce. Bu askerlik dönemini. O zamanlar böyle parayla askerlik yoktu. Askerlik değilmişti, böyle 20 aya gideyim, yaşımı büyüteyim, bir yaş büyüttüm, askere gittim. 72'de askere gittim ve 74'te tam teris olacağım ve Yunanistan'la Türkiye arasında bir problem çıkmaya başladı. Ha savaş çıktı, ha çıkacak, ha savaş çıktı, çıkacak. Ben teris oldum. Aslında benim babam, tek oğlanım, beni asla gözünden uzak tutmak istemiyordu. Savaş çıktı, çıkacak, askerleri geriye topluyorlar. Şimdi bana dedi, git. Geri Almanya'ya git. Ve ben öyle geldim Almanya'ya. Buraya geldiğim zaman savaş patlak verdi. Ben de 74'ün ortalarında, zaten 71'den beri Rabbin sözünü okuyorum, 74'ün ortalarında Rab'be iman ettim. Bir kez sonra bir toplantıya, seminere katıldım. Ve duydum ki orada bir iki Yunanlı aile de var. Ona, bunlar bizim düşmanımız. Onlar orada savaş ediyorlar. Ben gencim. Bizim en büyük düşmanımız Yunanlılardı. Tabi Yunanlıların da en büyük düşmanı Türklerdi. Hatta bizim şimdi çok samimi olduğumuz bir Yunanlı kardeş var. Onun kardeşi dedi ki, ben ilk Almanya'ya geldiğim zaman Türk'ü gördüğümde şaşırmıştım. Niye? Onun kafası da bizim kafamız gibi dedi. Ya ne demek? Dedi ki, ben bize öyle öğretmişlerdi ki biz Türklerin böyle bir kafası olduğunu düşünüyorduk. Sonra düşündüm, acaba nereden geliyor bu? Herhalde bu Osmanlı padişahların kafasında şeyler var ya, sarıklar, şeyler. Herhalde düşündüm, o onların kafası. Dedi, ya bunlar da normal adam. Şimdi böyle yetiştirildik. Şimdi ben dedim, tamam, yani şimdi kaçamam. Ben bunlardan da uzak durayım. Neyse toplantı bitti. Öyle yemeğe gittik, baktım belliydi Yunanlılarda. Yani aslında Akdeniz ülkesi belli. Alınlarına yazmış Yunanlı olduğunu. Türklerin olduğu gibi. Bana doğru geliyorlar. Yani biraz da korktum da şimdi yani şey olarak. Çekindim de. Şimdi acaba ben mi ona Recep dedi bir tane atayım eğer bana şey yaparsa. Çünkü orada savaş oluyor. Gerçekten öyle düşün. Yani önce ben mi bir tane geçireyim? Ben de kavga hiç sevmezdim. Beni vurmaya mı geliyorlar? Yani ama geldikçe baktım böyle gülüyorlar falan. Kardeşim dedi böyle sarıldı bana. Gözleri parlıyordu. Kardeşim dedi. Öylesine bir donup kaldım ki yani şimdi acaba rüya mı görüyorum yoksa gerçek mi? Gerçekten de bunlara baktım sevgi dolular. 5 lira verecek kimin ki bu? Yedi buçuğa çıktı. Kapat şimdi. Kapattın mı Asuma? Ha onu biriniz kapatın ya. Ya ver ben ver ben kapatayım ver. Ben buradan atayım dışarıya. Yo yo hı. Şimdi görüyorsun yani bu tür şeyler ufak şeyler ama dikkati dağıtıyor. Bu yüzden diyoruz yani bazı şeylerde dikkatli olmamız lazım. Evet unutabiliriz şey oluyor. Yani bunlar yaklaştılar bana beni kucakladılar. Kardeşim dediler. Sanki bir yük üstünden gitti. Ve şunu düşünmüştüm o zamanlar. Bunu ancak Rabbis'e yapar. Ve bir de şunu düşünmüştüm. Bu İsa'nın yaşadığının bir kanıtı. İsa yüreği değiştirir. O düşmanlığı ancak İsa ortadan kaldırabilir. Şimdi gençsin. Öyle bir yetişmişsin ki yani en büyük düşmanın. Ve bir de orada savaş var. Birbirlerini yiyorlar. Adam öldürüyorlar. O birbirimize sarılıyoruz kardeşim diyoruz. İşte Mesih'in başardığı, Mesih'in yaptığı bu. Ben her zaman diyorum kardeşim Hristiyanlık bir din değil. Bu ezber dediğim olay aslında bir din olarak baktığında, dine girdiğinde fanatikleşiyorsunuz. Bir arkadaş vardı, askerde, bazı yerlerde, evet, Hristiyan olanlara eziyet ettiler, ya zorla sünnet ettirmeye çalıştılar, bunlar vardı. Dedi ki, ne yaptılarsa ben dinimden vazgeçmedim. Aferin dedim, yani Hristiyan birisi. Dövdüler, dayak attılar. Hayır, İsa'ya iman edeceğim. Yok, ben Hristiyanım. Neyse, İsa'ya kurtarıcı olarak iman ediyor musun dedim. Yok dedi. O zaman yani aptallık değil mi? Yani bir din uğruna. Yani bu bir fanatikleşme. İsa Mesih inancı bir din değil, bir yaşam tarzıdır. Biz bu yaşama evet dedik ve İsa ile birlikte Tanrı'nın çizdiği o sevgi yolunda, kardeşlik yolunda, düşmanlığın paramparça olduğu bir yolda yürüyoruz. Güzel bir hikaye var. Bu senenin 2013'ün takviminde çıkacak. Bir ülkeye, iyi bir kral olan bir ülkeye, başka bir ülke, güçlü bir ülke, yani güçlü değil ama saldırıyor. Birçok yeri alıyorlar. Kral hemen emir veriyor vezirlerine artık generallerine. Hazırlanın saldırıp onların hepsini geri alacağız. Ve saldırıyorlar. Ve tabii zafer kazanıyorlar. Ve o düşman ülkenin generallerini, kralını esir alıyorlar. Sonra onları yediriyor, içiriyor ve diyor özgürsünüz gidin. Bu generaller bunun şaşırıyor. Ya şimdi düşmanı yok etmen gerekirdi. Sen ne yapıyorsun? Bu bize saldırdı. Düşmanı yenmek, yok etmek gerekmiyor mu? Evet diyor. Ben düşmanlığı ortadan kaldırmak istiyorum. Düşmanı değil. Düşmanlığı ortadan kaldırmak istiyorum. Ve Rab bizim aramızda düşmanlığı ortadan kaldırdı. Bunu ancak Rab yapar. Niye? Din yapamaz. Din kurallar koyar. Onu yap, bunu yap, bunu yapma, şunu yap. Yaparsan aferin. Yani aferin de yaparsan mecbursun, yapmazsan yersin dayağı. Ama insanın yüreğini değiştirmiyor. Ama kutsal ruh bizim yüreğimize geldiğimizde, o geldiğinde orada bir değişiklik yapar. Sevgili iş arkadaşımız Filoman'a diyor. Burada yine şunu görüyoruz. Pavlos hem onun iş arkadaşıdır. Yani ona iş, onun işini takdir ediyor. Hem de onun yaptıklarıyla kendi yaptıklarının aynı değerde olduğunu söylüyor. Sevgili iş arkadaşım Filoman diyor. Şimdi Pavlos'un hizmetine baktığımız zaman çok büyük bir hizmet. Filoman'ın fazla bir şey yaptığını bilmiyoruz. Evet, evinde bir kilise başlatmış ama şunu görüyoruz. Rab'be hizmette fark yok. Yani yapılan her hizmetin çok önemli bir değeri vardır. Ama sorumluluk farklı. Rab'in sözünü öğreten ile arkada Enver kardeş sede yapıyor. Şimdi hizmet alanında aynı değerdedir. Hiçbir fark yok. Ama sorumluluk açısından burada olup Rab'in sözünü söyleyen çok daha büyük bir sorumluluğa giriyor. Kolosenler mektubunda çok ilginç bir söz var. Bunu birkaç kere söylemiştim burada. Bazı kardeşlere hala bazen acaba ne demektir diye bazen o soruyu soruyorlar bana. Diyor ki, özetle kardeşim, Rab'de sevinç duyun. Size yazdıklarımı tekrarlamaktan usanmıyorum. Üstelik bu sizler için daha güvenilir olur, güvenli olur. Köpeklerden, kötülük işlerinden, beden kesenlerden sakının. Şimdi tamam, güzel. Kötülük işlerinden, işçilerinden, kötülük, yani kilisenin içerisinde kötülük işleyen ya da sahte şeyler sokanlardan, şeriatçılardan uzak durun. Peki köpekler kimi kastediyor? Efendim? Yeşaya 56:10'da şöyle diyor. Ey bütün kır hayvanları, neyse ormanı yipti. İsrail'in bekçileri kördür. Hepsi bilgisizdir. Havlayamayan dilsiz köpekler gibidirler. Uzanıp rüya görürler. Uykuyu pek severler. Doymak bilmeyen azgın köpeklere benzerler. Aklı kıt çobanlardır bunlar. Kime diyor o zaman bu, burada Pavlos köpeklerden sakının? Dünyada iman etmeyenlere demiyor. Kime diyor? Rabbin sözünü doğru öğretmeyen, Rabbin sözünü doğru vermeyen, kişileri yanlış yönlere çekenlere köpekler diyor. Ki biliyorsun köpek çok ağır bir sözdür. Bu yüzden bir taraftan söylüyor, Rabbin sözünü öğretenlere çifte onur yaraşır, onlara saygı duyun. Ama bunun yanında da onların sorumlulukları iki mislidir. Onlardan daha fazla sorulacak. Bu ya fark var. Ama birlikte Rab'be hizmet ettiğimizde, dediğim gibi, ister bulaşık yıkama olsun, ister Rab'bin sözünü öğreten kardeşler olsun, bunların hizmetleri Rab'bin gözünde değerlidir. İkinci ayette kız kardeşimiz Apifia, ruhsal savaş arkadaşımız Arhipos'a ve Filomon'un evindeki kilise topluluğuna selam diyor. Büyük ihtimalle Apifia, Filomon'un karısı, Arhipos'ta Filomon'un oğluydu. Ayrıca Filomon biliyoruz evini imanlılara açmış. Şimdi babamız Tanrı'dan 3. ayet. Ve Rab İsa Mesih'ten sizlere kayra ve esenlik olsun diyor. Eski deyimle Rab İsa Mesih'ten sizlere inayet ve esenlik ya da barış. Ve bu ilginçtir. Pavlos yazdığı bütün mektuplarda bu kayra ve esenliği kullanıyor. İki mektup hariç. Ama iki mektupta bir şey daha ekliyor. Hangi mektuptur onlar? 1 ve 2. Timoteos'a mektup. Bazı çevirilerde Titos da içine alıyor. Almanca çevirilere baktım. Bazısında var, bazısında yok. Bizim Türkçe'de de yok. Ama garanti olarak diyebiliriz, bu iki mektupta bir şey daha ekliyor. Diyor ki, okuyayım size onu hemen. Baba Tanrı'dan ve Rabbimiz Mesih İsa'dan sizlere inayet, merhamet ve esenlik. Sadece bu iki mektupta merhameti de içine koyuyor. Biliyorsunuz 1 ve 2. Timoteos'a mektup pastoral mektuplardır. Yani çobanlara yazılan mektuplar. Çobanların kilisede tutumlarını, davranışlarını nasıl öğretmeleri gerektiğini bildiren mektuplardır. Ve bu iki mektupta Pavlos merhameti de koyuyor şeyin içerisine. Bu selamlamanın içerisine. İnayet, merhamet ve esenlik. Sanki Rabbin sözünü öğretenlerin daha çok merhamete ihtiyacı vardır. Hepimizin inayete, merhamete ihtiyacı var ama onların sorumluluklarından dolayı onların daha çok merhamete ihtiyacı vardır. Yani bizim burada Rabbin sözünü öğreten kardeşlerin gerçekten de merhamete daha çok ihtiyacı vardır. Bu nedenle her mektup, yani size davetiye gönderdiğimizde bunu diyoruz, dua edin bizler için. Önde olmak hem bizi heyecanlandırıyor. Merak etme, ben de yani şey olarak, bak bu sabah Recep ne dedi? Dua et, oldukça heyecanlıyım. Biz orada oturmadık günlerce, biz haftalarca yollarda gittiğimiz zaman aynı konuları düşünüyoruz. Rab verdiğimiz öğreti, verdiğimiz senin sözün gerçekten insanlara bereket olsun. Onları doğru yola götürsün. Bu yüzden de bazen sert olabiliyoruz. Her şeyde taviz var. Hoşgörü var. Ama iş Rabbin sözüne geldiği zaman Paulus'un da yaptığı gibi asla taviz yok. Seni mi dinleyeceğim? Ne şiş yansın ne kebap. Birçok kilisede, birçok Rabbin sözünü öğretenlerde bu sistem var. Yani ne şiş yansın ne kebap. Hayır. Ya şiş yanacak ya kebap. Yani çobanın, Rabbin sözünü öğreten kişinin sorumluluğudur doğruları söylemek. Günahı, yalanı, yanlış şeyi asla örtbas edemez. Bunu yaptığı zaman o Rabbin önünde daha çok sorumludur. Önce inayet geliyor. Ve her mektubunda. Ve sonra esenlik geliyor. Acaba bu bir alışkanlık mı? Acaba bir tesadüf mü? Şimdi Rabbin sözü ise Rabbin sözünde tesadüf olmaz. Her şey bilinerek, bilinçli olarak oraya konuluyor. Şimdi bu Paulus'un düşüncesi değil. Tanrı'nın sözü nasıl yazıldı? Evet, Paulus yazdı ama Tanrı'nın vahiy açımlama, Türkçe güzeldir aslında, vahiyden daha anlaşılır, açımlama. Yani Rab açıyor ve yazması gerekenleri gösteriyor. Vahiyin asıl anlamı o, yani açıyor. Açıyor ve onlara ruh aracılığıyla onları yönlendiriyor. Ve o zaman işte bu nedenle diyoruz ki bu her ne kadar 40 kutsal kitap 40 kişi tarafından yazıldıysa da Tanrı'nın sözüdür. Önce inayet geliyor demesi ya da yazıyor olmasının bir tesadüf değil. Çok bilinçli, çok yerinde olduğunu size söyleyeyim. Neden? Şimdi barış, esenlik hepimize ihtiyacı var. Ama inayet olmadan barış olmaz. İnayet gelecek o barışı, esenliği yakalayabilesin. Eğer inayeti iyi anlarsak, onu, Recep'in sözü var, özümlersek, ya onu daha çok yüreğimize yerleştirirsek, o oranda yüreğimizdeki esenlik, yüreğimizdeki barış daha da derinleşir. Ne kadar çok o inayeti kavrarsak, çünkü biz hayata her zaman Yani çocukluktan başlayarak bu yaşa kadar her zaman verdiğimiz bir şey varsa bir karşılık da var. Anne babalar çocuklarına ne diyor? Uslu durursan seni severim. Bununla ne yapıyoruz? Verdiğimiz sevginin bir şarta bağlandığını. Şunu şunu başarırsan bravo. Ama inayet hak edilmeyen, öyle deniyor, Tanrı'nın sunduğu merhamettir. İnayet hak etmediği bir şeyin bize verilmesi. İşte bunu kavramıyoruz çoğu zaman. Dedim ya, çocukluktan beri alıştığımız için bize verilen sevginin, inayetin, yani ailemiz tarafından, dostlarımız, eşimiz tarafından verilen inayetin bir karşılıklı olduğunu biliyoruz. Başka türlü görmedik ki. Dünya yani sevdiğin en büyük insan, hayatını verecek oranda sevdiğin birisi birkaç kere senin nasırına dokunsun. Ondan sonra bak, o sevgiden eser kalır mı kalmaz mı? Ama Tanrı'nın inayeti böyle değildir. Tanrı bize hak etmediğimiz bir şeyi veriyor. Biz 3-4 yıl önce 1. Petrus mektubunu teoloji olarak çalıştık. Ve 2 yıl sürdü 1. Petrus mektubu. Ve bu mektubun ana konusu inayet. İnayet Tanrı'nın sözünde o kadar önemlidir ki Petrus mektubu komple bu inayete ayırdı kendisini. Ve Petrus mektubunu okursanız orada şöyle görürsünüz. Bu inayet bizi seçiyor, koruyor ve kutsal kılıyor. Ne demektir bu? Tanrı bizleri inayeti aracılığıyla kurtardı. Kurtuluş yolu ancak inayet yoluyladır. Biz inayetle kurtulduktan sonra aynı inayet bizi bu yaşamda, iman yolunda koruyor ve saklıyor. Aynı zamanda aynı inayet bizi kutsallık yolunda yürümemizi sağlıyor. Hatta inayet bizi itaat etmeye, sıkıntılarda dayanma gücü veriyor. Ve inayet bizi, biliyor musunuz, inayeti kavradığımızda, Rabbin inayetinin derinliğini kavradığımızda, bu inayet bizi birbirimize hizmet etmeye götürüyor ve yeterli kılıyor. Daha da güzeli, inayet bizi bu hayatta, iman hayatında sağlam tutuyor. İnayet ve esenlik, barış büyük bir berekettir ve bize Baba Tanrı'dan ve her keresinde aynı şeyi diyor, Baba Tanrı'dan ve oğlu İsa Mesih'ten geliyor. Bu da bize İsa Mesih'in Baba Tanrı ile aynı olduğunu gösteriyor burada. Paulus'un bütün mektuplarını okuyun. İnayet ve esenlik Baba Tanrı'dan ve oğlu Mesih'ten diyor. Bize geliyor ya da üzerinize olsun. Rab İsa'ya olan imanını 4. ayette ve bütün kutsallara beslediğin sevgiyi duydukça Tanrı'ma şükür ediyorum ve dualarımda seni anıyorum diyor. 4 ve 5. ayetlerde. Bu iki ayette böyle biraz dikkatle baktığımızda iki şey görüyoruz. İmanını diyor ve kutsallara beslediğin sevgiyi diyor. Ve dua. İman, kutsallar ve dua. İman nedir? Bugün Recep çok güzel bir şey söyledi. Neydi iman? Geçmişi,
geleceği, hı, şimdiye taşıyıp
onu işlerliğe koymak. Evet. İbraniler mektubunda değil mi? İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Atalarımız imanla Tanrı'nın beğenisini kazandılar diyor. İlkin iman, umut edilenlerin ortaya konulması, gerçekleşmesidir. Umut sahibi olunmayan şeylerin henüz umulması oluyor. Umut demek bir şeyler olmasını beklemek demek değil. Böyle bir umudu biz günlük hayatımızda konuşuyoruz değil mi? Bir kardeş gelecekti. Diyoruz ki umarız sağ salim gelir. Umarız yarın işte şunu gideceğiz, şunu alabiliriz. Ama bunun ne olacağını bilmiyoruz. Kutsal kitabın bize bildirdiği bu iman, umut edilen şeylere güvenmek olduğunda Aslında biz bunu alacağımıza güvencemiz vardır. Bir gün ileride bu umuda kavuşacağız. Onu alacağız. Bize verilmiş ve garantidir. Bunu kimse bizden alamaz. Çünkü bu Tanrı'dan geliyor. Şimdi zaman ilerliyor. Ben biraz daha hızlı gideyim. Şimdi biz iman ettiğimizde bazı şeyler bize hemen veriliyor. Ama bazı şeyler verilmiyor. Bize verilen şeyler hemen gerçekleşmesi kurtuluş. İman ettiğimiz anda kurtuluş işi gerçekleşiyor. İman ettiğimiz anda kutsal ruh gelip bizim yüreğimize konut kuruyor. İman ettiğimiz anda o sonsuz mirasa sahip oluyoruz. Ama o zamana kadar beklememiz lazım. O sonsuz mirası hemen almıyoruz.
Hak ediyoruz.
Hak ediyoruz, evet. Bazı Hristiyanlar şöyle diyor. Eğer iman edersen Rab'den iste verecektir. Yeter ki iste. Ben hatırlıyorum bir kardeş vardı. Bir çocuğu oldu. Yeterince oksijen almadı. E tabi sakat doğdu. Çok çok zor bir durum. E tabi böyle bir durumda bu kardeşler bunun iyileşmesi için kardeşleri çağırdılar, dua edin dediler, şunu yapın dediler. Eski bir imanlı vardı, Türkiye'den gelmişti. O da gelince ona da götürdüler. El koydular, onu yaptılar, bunu yaptılar, dua ettiler. Çocuğa bir şey olmadı. Ne dedi biliyor musunuz? Yeterince iman edersen olur. Şimdi adama diyecektim, o zaman gençtim belki biraz çekiniyordum. O zaman sen iman et, kurtar. Çok dikkat etmem, yani ezber konuşmamamız lazım. İman et alacaksın. İman et olacaktır. Ya nerede yazar bu? Şimdi Hristiyanlığa geçmek, her şeyi almak demek midir? Biz bu hayattayız da bu hayatın sorunlarıyla ölene kadar boğuşacağız. Bu beden buradadır. Biz ölene kadar bu bedenin işleriyle boğuşacağız. Niye hastalanıyoruz? Madem ki her şeyi istersek alacağız, neden nezle oluyoruz? Robert kardeşim bütün dişi ağrıyordu, bütün gece yatamadı. Şimdi herhalde geldi mi? Ha, ne oldu? Ha, iyi olmuş. Ne oldu? Gitti doktora. Ben diyorum, inanç, iman hiçbir zaman körü körüne bir şeye bağlanmak değildir. Dişi ağrıyor, bütün gece uyumadı. Dua edildi muhakkak. Ne yaptılar? Gitti bir şey koydu, zık. Başına ağrıyor, bir aspirin atıyorsun, bir geçiyor. Şimdi hangisi daha güçlü? Ha ben diyorum ki mucize orada. Eğer Tanrı Adem'le Havva'yı yaratırken dedi ki şey yapın, dünyaya egemen olun. Hayvanlara isim koyun. Yani onlara bu yeteneği verdi. Tanrı insanı yarattığında insanda bu yaratma yeteneğini verdi. 3 milyon dolayında hayvan var diyor. Şimdi bunların hepsini atsam bile yani bir 50... Ya bazen bir adam görüyoruz, 70 tane çocuğu var, isimlerini unutuyor hangisi olduğunda. Demek adam günaha düşmeden önce milyonlarca hayvan ismini aklında tutabilirdi. Rab böyle bir kapasite, yetki verdi. E şimdi ne yapıyoruz? Biz bu Rab'in verdiği yetenekle bilimi geliştiriyoruz, tekniği geliştiriyoruz. Asuman kardeşin kafasında bir ur çıktı. Dediler yani almazsak gözün kaybedersin. Hamdolsun gitti, ameliyat oldu. Tamam yani bir sene o şeyi çeker. Ama ne yaptı? İnsan bir şeyle, lazerle, mazerle bir yolla bunu hallettiler. E bunu, bu yeteneği veren, bu insanın çıkardığı bu yetenekler. Peki nereden geliyor? Başka bir uzaydan mı geliyor? Hayır, Tanrı'nın yarattığı insanlar. Bunlar iman etmeseler bile ama Rabbin verdiği yetenekle bunu yapıyorlar. Bunun için Rab'be hamd edebiliriz. Rab bizlere böylesine büyük bir alan sağladı. Ama biz burada kalıcı değiliz. Nezle olacağız, hasta olacağız, oluyoruz. Başımız ağrıyor, dişimiz ağrıyor. Ondan sonra bir gün geliyoruz, göçüp gidiyoruz. Ama gökte bunların hiçbirisi olmayacaktır. İman aracılığıyla tanıklık ediyoruz. İman aracılığıyla, iman yoluyla hedefe ilerleyen yolda devam ediyoruz. Kurtuluşa sahip olmak için bizden beklenen tek eylem imandır. İman yoluyla doğru sayılıyoruz. Aynı zamanda iman hayatında da iman ile yaşıyoruz ve yaşamalıyız. İkinci olarak Pavlos kutsallardan söz ediyor. Peki kutsallar kimdir? Ne demişti? Rabbise'ye olan imanını ve bütün kutsallara beslediğin sevgiyi duydukça Tanrı'ma şükür ediyorum ve dualarımda seni anıyorum. Kutsallar kim? Rabbin seçtikleri. Koloselilerde şöyle diyor, 3.12'de. Tanrı'nın seçilmişleri, kutsal yaşamlılar ve sevilenler. Bu ayeti çok severim. Belki birkaç kere burada kullandım bunları. İmanlı kimdir? Seçilen. İmanlı kimdir? Kutsal yaşamlı ve sevilen. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Mesih'in sağladığı bu. İmanlı, seçilen, kutsal, yaşamlı ve sevilendir. Ve Tanrı seni seçtiğinde aslında bu üç noktayı öne alarak seçti. Sen seçildin. Bir şeyi seçerseniz milyonlar içerisinde onun çok değerli olduğu ortaya konulur. Seçilen aynı zamanda sevilendir. Seçilen aynı zamanda kutsal yaşamlıya yaşamlılardır. Neden? Çünkü kutsal olana ayrılıyoruz. Ve bu Tanrı'nın inayetinden geliyor. Rabbimizin adı kurtarıcıdır. Biz inayet dolu olan bir kurtarıcıya iman ediyoruz. Filomon'un kutsallara yani Mesih imanlarına beslediği sevgiyi duydukça seviniyor ve Rabbe hamd ediyor Pavlus. Önce hamd ediyor. Hamd etmek kardeşler, sorunlar, dertler içerisinde de olsa bizim iman hayatımızda çok önemlidir. Çok önemli yer tutar. Dediğim gibi biz aslında Rabb'e hep isteyen, istersek veren olarak baktık. Rabb bize en büyük şeyi verdi, kurtuluşu verdi. Ve bu kurtuluşu kavradıkça aslında Rabb'e hamd etmeyi en başta öğrenmeliyiz. Bizim yaşamını, yani Pavlus'un yaşamına baktığımızda o kardeşler için her zaman önce hiç dikkat ettiniz mi? Hamd ediyor. Kardeşleri düşündüğünde, kardeşleri andığında yaptığı ilk şey hamd etmektir. Acaba neden hamd ediyor? Hatta 1. Korintoslarda çok büyük sorunlar vardı. Öylesine büyük sorunlar vardı ki Pavlos onları azarlamak zorunda, çok sert konuşmak zorunda kalmıştı. Ama buna rağmen onlar için önce hamd ediyor. Acaba neden hamd etmek o kadar önemlidir? Niçin hamd etmeliyiz? Aslında ben kardeşler için hamd ettiğimde Tanrı'nın inayeti aracılığıyla o kardeşin nasıl kurtardığını anımsıyorum. Ben hamd ettiğimde aslında Tanrı'nın o kardeş için neler yaptığını anımsıyorum. Ya da hamd ettiğimde aslında Tanrı'nın inayeti için Tanrı'ya hamd ediyorum. Pavlos kardeşlere hamd etmekle kalmıyor, onlar için dua da ediyor. Pavlos'un özellikle dua konusunda uzun bir dua listesi vardır. O mektuplarında duaya çok çok önem veriyor ve sürekli dua edin diyor. O zaman kendimize soralım. Kaç kez kardeşleri düşündüğümüzde Rabb'e hamd ettik. Bir kardeş için hamd edebilmek, hele hele birlikte çalıştığımız, bir kilisede olduğumuz bir kardeşe kardeş için hamd etmek hüner ister. Hele bir de bu kardeş bizim nasırımıza dokunuyorsa, ya da hele bir de bu kardeş gıcık ise, onun için hamd etmek herhalde hiç de kolay değil. Fikret kardeş dedi burada, maalesef kiliseler içerisinde, inanlar arasında bu tür şeyler oluyor. Neden? Çünkü bizler inayeti o kadar kavramıyoruz ya da o kadar yüreğimizin içerisine koyamıyoruz. Ya da bedenin isteklerine daha fazla yer veriyoruz hayatımızda. Bu nedenle de çoğu zaman yenik düşüyoruz. Ben öyle düşünüyorum. Bunu kendi hayatımda da gördüm. Pavlos'un dua etmesi, sürekli dua etmesi, onun kardeşler için, yani o dua onda kardeşler için bir sevgi oluşturduğunu düşünüyorum. Zaten öyle de görüyorum. Bizim hayatımızda da dua çok çok önemli. Peki, dua dediğimizde ne anlıyoruz? Almanca bilenler yüzlerce dua hakkında kitap yazılmıştır. Bazıları şöyle diyor, dua ettiğimizde Rabbin kolunu harekete geçiriyorum. Ya da dua ettiğimde Rabbi bir işe zorluyorum. Yani Rabbe yön veriyorum. Böyle düşünmek aslında Rabbin görkemine, Rabbin ezeli oluşuna, ezel geçmişi ve ileriyi görüşüne bir yerde gölge düşürür. Demin dediğim gibi biz genelde duayı almak için yani ediyoruz. Öyle de alıştık. Yani gidip birisine rica ettiğimiz zaman muhakkak bir şey istiyoruz ya ailemizde. Dua çok çok önemlidir ama onu doğru anlarsak. Bir kardeş için dua edince Rab görmediğimiz bir şekilde o kardeşi yardım ediyor ve benzeri gibi şeyler deniyor. Bu da doğru olabilir. Tabii ki Rab yardım ediyor. Tabii ki biz dua etmeliyiz. Tabii ki Tanrı kendi çocuklarına yardım ediyor. Tabii ki Tanrı çocuklarının birbirlerini düşünmelerini, birbirleri için dua etmelerini istiyor. Peki, o kardeş ki kimsesi yok ve kimse ona dua etmiyor, peki Rab ona yardım etmiyor mu? Etmeyecek. Kardeşim emin olabilirsin, Rab her bir çocuğuyla ilgilenmekte ve onlara yardım etmektedir. Çünkü Rab bizim babamızdır. Benim 5 kız kardeşim var. Benim bir kız kardeşim gençliğinden beri romatizma. Bizim oğlan Serkan'ın annesi. Tabii ben çok uğraştım onunla. Buradan bazen ilaçlar götürdüm. Onu özel doktorlara götürdüm. Başka bir kız kardeşimin başka bir sorunu vardı. Onunla ilgilendim. Babam bana ne dedi biliyor musunuz? Oğlum, şimdi rahat ölebilirim. Ben önce anlamadım yani ne demek istiyorsun? Seni kardeşlerinle ilgilendiğini gördüğümde yüreğime büyük bir rahatlık, dinginlik geldi. Şimdi de gidebilirim. Gözüm arkada kalmaz. Şimdi bunu Rab'be uyarladığımızda Rab'bin hoşuna gider birbirimiz için dua etmek. Bakın Filomon'a mektupta ben duanın ne demek olduğunu ve duanın bizim hayatımızda nasıl bir işe ya da iş gördüğünü size sıralayayım. Ben dua ettiğimde bu beni Rab'be şükretmeye götürüyor. Birinci nokta bu. Dua kardeşleri bana çok değerli kılıyor. Dua beni kardeşime yaklaştırıyor. Ona yakınlaştırıyor. Dua beni kardeşlerim için sorumluluk taşımaya yöneltiyor. Dua beni kardeşlere karşı hoşgörülü kılıyor. Dua beni kardeşlerin yüklerini paylaşmaya götürüyor. Dua tabii ki durumları değiştirebilir. Biz hiçbir zaman şunu diyemeyiz, Rab yapamaz. Hayır. Dua durumları değiştirebilir. Ama Tanrı beni değiştiriyor, asıl olan nokta. Dua beni değiştiriyor. Ben dua ederek Tanrı'nın kolunu harekete geçiremem. Ben dua ederek Tanrı'yı bir işe yönlendiremem. Ona yol gösteremem. Ama Rab beni harekete geçirir duayla. Rab beni yönlendirir ve Rab bana yol gösterir. Duayla dediğim gibi Tanrı'yı değiştirmem ben Ama Tanrı beni değiştirir. Dua beni Rabbe itaat etmeye götürüyor. Rabbe hizmet etmeye istekli kılıyor. Dua bana sıkıntılarda, zorluklarda, hatta hastalıklarda dayanma gücü veriyor. Filemon 5. ayette kutsal yaşamlılara duyduğun sevgiyi duydukça seviniyorum diyor. Rabbise olan sevgi eşittir kutsal yaşamlılara, yani imanlılara sevgi birlikte gider. 1 Petrus 3.8'de kardeşlik sevgisinden söz ediyor ve kardeşlere sevin diyor. Rabb'e ait olduğumuzu 5 dakika daha. Rabb'e ait olduğumuzu dünyaya kardeşlerin birbirlerine olan sevgileriyle gösteriyoruz. Aile içerisinde olsun, kilisede olsun, birbirimize olan sevgi dünyaya bizim kime ait olduğumuzu gösteriyor. O Yunanlı arkadaşı düşünün, imamları düşünün. Bu bir kanıttı, bu bir göstergeydi. Kardeşlik sevgisi Mesih imanlarının tanıklığının bir işaretidir. Kardeşlik sevgisinin bir özelliği paydaşlığı sürekli olarak kılmaktır. Ama bizler, yani bu aile içerisinde de geçerlidir. Belki bu aile içerisindeki olaya yarın oldukça fazla yer vereceğim. Ama belki şunu söyleyeyim. Birbirimizi, yani kişiler birbirlerini sevdiler, evlendiler, belirli bir süre yaşadılar. Ondan sonrasına bakıyoruz ki o sevgiler soğumaya başlıyor. Ve bir kız kardeş yıllar önce bana şöyle demişti. Evet, sevdim, evlendim. Ama şimdi ben limonlu çayı çok severim. Çaya limonu sıkarak içmeyi çok severim. Şimdi limonu sıktım. Artık kurudu, bir damla çıkmıyor. Kurumuş. Dedi bizim karı koca ilişkimiz de artık böyledir. Limon sıkacak bir şey kalmadı. Bu hayat çekilir mi? Yakınıyordu yani. Bir dert yanıyordu. Ne yapacağım diyordu. Şimdi yani limon sıkmışız bitmiş. Kurumuş, tahta olmuş. Bu hayat çekilmez. Ya. Ne diyorsun? Dedim haklısın. Bu hayat çekilmez. Eğer evliliğe limon olarak bakarsan. O eskidendi. Sıkıysa çekme. Dopanın birisi giderdi, birisi gelirdi. Kadının nerede şey özgürlüğü vardı bizim Anadolu'da? Bir kardeş vardı. Kardeş yıllardan beri imanlıdır. Anadolu'dan gelmiş. Onu gördüm. Karısı özenmiş. Böyle giderken ben de arkada gidiyorum. Baktım yanaştı. Kocasının elinden tutmak istedi. Tuttu böyle. Çekil o dedi. Ayıp. Ya ama dedi bak herkes tutuyor ha böyle. Dedi karı sen azıttın. Ne oldu o sevgiye? Herhalde geçen seneydi ya da bu seneydi. Benim annem 90'ın üzerinde. Yolda gençler gidiyor el ele tutuşmuşlar, tamam mı? Dedi benim kocam bir gün benim elimden tutmadı. Senin babam bir gün elimden tutmadı. O dönemler öyleydi. Ama yani dedim ki bunu sadece bir şey olarak verdim. Yarın biraz işte bu sevginin büyümesi gerekir. Sevginin beslenmesi gerekir. Evet bizler kurtulduk. Hamd etmemiz gerekir. Ama yine de bu dünyada yaşıyoruz. Dua ediyoruz. Rabbin sözünü okuyoruz. Kardeşlik sevgisinde gelişmemiz lazım. İmanda büyümemiz gerekir. Ama nedense bizler hem evlilik hayatına adım attığımızda, hem imana adım attığımızda bu sevginin büyüyeceğine, bu sevginin geriye gittiğini üzülerek görüyoruz. Ve neden geriye gittiğini Niçin bu sevginin soğuduğunu, neden bir türlü o esenliği, o huzuru yakalayamıyoruz? Neden karı koca belirli bir imanlar da olsa belirli bir noktadan sonra birbirlerini yiyorlar? Bunu Filemon mektubuna bakarak bunu yarın sizlerle paylaşacağım. İsterseniz Filemon mektubunu da bu akşam okuyabilirsiniz. Bu duayla ben kapatayım. Ya Rab, senin inayetin için sana şükrediyoruz. Çünkü senin inayetin olmasaydı biz asla o esenliği, o barışı yakalayamazdık. Bu inayet olmasaydı biz asla o kurtuluş güvencesine sahip olamazdık. Ama hamd ediyoruz Rab, sen inayetin aracılığıyla o esenliği bizim yüreğimize koydun. Her ne kadar günlük olaylar, sorunlar, bazen kendi akılsızlığımız o esenliği bozuyorsa da ya da kendi itaatsizliğimiz, senin inayetin devam ediyor Rab. Bunun için sana şükrediyoruz. Evet, o kurtuluş sevinci kayboluyor. O kurtuluş sevinci bazen yok olabiliyor. Her birimize yardım et Rab. Gerçekten her bir durumda ya da o huzursuzluğu yaşadığımızda, o sevinci kaybettiğimizde bunun nereden geldiğini görüp tekrar sana dönebilelim. Rab, her bir kardeşe yardım et. Özellikle inayetinin derinliği, inayetinin büyüklüğü onların yüreklerinde derin bir yer etsin. Her birimizin yüreğinde derin bir yer etsin. Çünkü biliyoruz ancak o zaman o teselli, o barış, o esenlik bizim yüreklerimize egemen olur. Evet Rab, tekrar senin sevgin, senin inayetin için sana hamd ediyorum. Ve bu beraberlik için de sana şükrediyoruz. Rabbimiz İsa Mesih adında. Amin.
Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru ve düşüncelerinizi elektronik posta vasıtasıyla Müjde Kurumu'na yönetebilirsiniz. Adresimiz info@mujde.nl. Müjde de ü yerine u harfini kullanacaksınız. Müjde olacak. Demek info@mujde.nl. Haberinizi bekleyerek esen kalın diyorum. Necmi kardeş.